Bu haftanın vaazı, bedeni ve ruhu lekeleyen şeyler. 2. Korintliler bölüm 7 ayet 1.
Evet sevgili kardeşler, kız kardeşler. Şimdi fırsat verelim Rab bizi konuşsun. Kendi sözünden, İncil'den. Ve bugün dönmek istiyorum 2. Korintliler mektubuna. Biz bayağı aylar önce onun üzerinde çok durduk. Ve orada son baktığımız tema neydi? Rab diyor ki uygunsuz bandrola girmeyin. Hatırlıyorsunuz uygunsuz bir bandrol nedir? Senin yani öyle bir bağlantın olmasın imansızlarla ki onlar seni ezebilir. Ki onlar seni aydayabilir. Ve tabii ki bu ayet her zaman en çok kullanılıyor evlilik için. Defalarca bunu söylersek yerindedir. Defalarca bunu tekrarlarsak kişiler anlayana kadar biz bunu özellikle gençlere ve analara, babalara kafalarına sokmaya çalışıyoruz ve bugüne kadar çok zorluk görüyoruz. İnsanlar, imanlılar dostu bunu ciddi almıyorlar. İyi yere gitti. Paraya bakıyoruz, düğüne bakıyoruz ama sonraki yaşama bakmıyoruz. Aşk olmuş, ne yapalım, ayrılım mı onları? Böyle bahanelerle ve biliyorsunuz aşk ne kadar sürüyor mahallede? Bir sene çoktur. Ondan sonra çekil. Onun için akıllanın, onun için analar, babalar, gençler, akıllanın, imansızlarla uygunsuz bandrola girmeyin. Ve onun en büyük tarafı tabii ki evliliktir. Bugün bu ayetin devamını okuyoruz. Neden böyle? Pavlus bize burada bir sebep veriyor. 6. bölümün sonunda ve 7. bölüm 1. ayetini okumak istiyoruz. Niçin biz imanlılarla uygunsuz bandrola girmeyin? Bizi ayıran nedir? Biz de mavi çocuklarıyız, öyle değil mi? Bizim kanımız mavi mi, onlar kırmızı mı? Hayır. Pavlus bize burada çok büyük bir sebep veriyor. Niçin? Ve okuyorum. 2. Korintliler 6. bölümden ayet 16-17 ve 7. bölüm ayet 1. Ve Allah'ın evi putlarla ne birliği olabilir? Ama biz yaşayan Allah'ın eviyiz. Allah'ın dediği gibi ben onların aralarında oturacağım ve yürüyeceğim. Ben onların Allah'ı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Onun için Rab diyor onların arasından çıkın, ayrılın, murdar bir şeye dokunmayın. Ve işte ben sizi kabul edeceğim. Ben sizi baba olacağım. Siz bana çocuklar ve kızlar olacaksınız. Evet, sonsuz kuvvetli Allah öyle diyor. Ey sevgililer, madem Allah bize böyle sözler veriyor, bedenimizi ve ruhumuzu lekeleyen her bir şeyden kendimizi temizleyelim. Allah korkusuyla tas tamam, kutsal olalım. Evet, Rab'ı da çok güzel açıklıyor. Niçin biz imansızlığa uygunsuz bir bandrola girmeyelim? Çünkü biz çağrılıyoruz. Rab bizi çağırıyor. Gerçekten diyor onlardan ayrılın. Niçin ki ben size baba olacağım. Bu da çok büyük sözler veriyor. Evet. Bu da üç tane büyük temaya bakıyoruz. Birincisi diyor ki ben sizin aranızda oturacağım. Bu söz yeterince büyük. Yani büyütülemiyorum. Ne demek bu? Bu bizim kafamıza bir kere dağıldı mı? Senin imanlı hayatın çok değişecek diyor. En birinci diyor ki bu temada biz onun eviyiz. Biz değil ben. Bunları konuşuyor yani çoğul Türkçe yani nojestenotisto. Ne demek bu? Biz beraber onun evi oluyoruz. Demiyor siz Allah'ın evlerisiniz. Sanki tek tek sen kendi ya da kendi halinde Allah'ın evidir. Ona demiyor. Biz birlikte diyor Allah'ın eviyiz. Hep beraber tek bir ev oluşturuyoruz. Evet. Her kasabada eskiden her bir dinin evi vardı. Olamaz bir hangi bir tanrıya düşünesen, bir hangi bir Allah'a tapasan ki onun evi olmaz. Herkes bakardı yani bu Allah'ın sentri, bu Allah'ın merkezi yani bir kasabada oradadır. Yani tapınak dediğimiz budur. Ve bir kişi bir hangi bir tanrıya tapak istedi mi bir kasaba geldiği zaman sorardı. Ah falanca tanrının sentri nerede? Onun tapınağı nerede? Merkezi nerede? O zaman kişiler ona gösterir, evet oraya git. Görüyor musun orasını? Ta işte, o işte Artemis'in tapınağı. Orası Venus'un tapınağı. Git oraya tap. Ama şimdi Pavlus diyor ki, hayır, değil o da bir bina olsun. Siz diyor, siz insanlar o centersiniz, o tapınaksınız. Ne demek bu? Bir kişi geldi mi bugün ve bize sordu mu? Nerede Allah? Nasıl tapacağım? Biz göstermeyeceğiz. İşte falanca toplantı yeri. Göstereceğiz. Ta işte bu kişilere bak. Bu kişilere bak. Biz diyor Allah'ın eviyiz. Pavlus diyor ki siz o centersiniz. Bir kişi Allah'ı aradı mı? Nereye gitsin? dil diyeceğiz kramımıza ama insanları göstereceğiz. İkinci bir şey diyor ki Allah aranızda oturuyor. Bu birinci imanlar için diri bir hakikatiydi. Ama biz bunu kavradık mı? Bunu anladık mı? Allah aramızda oturuyor. Toplantı yaptıkları zaman bu sanki bir seans gibiydi. Biliyorsunuz büyücüler, bakımcılar ne yapıyorlar? Bir masa etrafında oturuyorlar değil mi? Herkes el ele böyle tutuşuyor ve tutuyor ve diyorlar ki planço ruh gelsin. Çağırıyorlar bu ruh değil mi? Bir kötü ruh biliyoruz. Ama gene bir ruh çağırıyorlar onların arasına gelsin, kendini göstersin, herhangi bir iş yapsın. Ve gerçekten ilk imanlılar toplantıları aşağı yukarı öyle görürler. Sanki bir ruhu çağırıyorsun. Ama tabii ki kötü ruhu değil, kutsal ruhu çağırıyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Ve siz gördünüz belki canlı olarak, belki filmlerde görmüşsünüz nasıl kötü ruhları çağırıyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Orada birisi sigara mı içiyor, biri sakız mı çiğniyor, biri böyle şarkılar, müzik mi sesliyor? Hayır. Bir ruhu çağırıyorlar ve her şeyi bırakıyorlar değil mi? Konsantre oluyor, çok dikkati çeviriyor tek bir iş üzerine. Çünkü bir kişi dalgınlık yaptı mı, dikkatli davranmadı mı, bu ruh gelmeyecek. Aynı bunun gibi, İmam Allah diyor ki, Allah aramızda oturuyor kendi ruhuyla. Ve bir araya geldik mi, bu ruhu çağırıyoruz. Ve olamaz ki bir kişi orada dikkat çevirmesin. Olamaz bir kişi orada kendi işine baksın, bu ruh gelmeyecek. Aynı bunun gibi, öyle yaparlar. İlk imamlar bunu çok ciddi alırdılar. Allah diyor, aramızda oturuyor. Toplanmaları bu takımıydı. Büyük bir beklenti var. Okuyorum 1. Korintiler 14. bölümde ayet 24-25. O da mesele oluyor. Dillerde konuşmak kutsal ruhun vergileri için. Ve Pavlos da bir silah koyuyor. Bir toplanmanız olduğu zaman hani ne yapacağınız, nasıl bir sıra olacak? Ve bu da çok önemli bir şey anlattırıyor. Yani sanki bu ayeti okurken 1. vekte, 1. yüzyılda toplantıların yani nasıl olduğunu, nasıl geçtiğini görüyoruz. Sanki bize bir pencere açıyor, hani bir gösteriyor. Diyor ki bakın, ama diyelim hepsi peygamberlik ediyorlar mı? Ve o dakikada imansız biri ya da sıradan bir imanlı içeri geliyor. O zaman herkes onun günahlarını gösterecek ve onu suçlu çıkaracak. Öylelikle o kişinin yüreğindeki saklı şeyler ortaya çıkacak. Ve diz çöküp Allah'a tapacak diyecek ki Allah sahiden de sizin aranızdadır. Bakın görüyor musunuz? Birinci yüzyılda, birinci vekte böyle şeyler olurdu. Diyor ki Rab bazı kişilere peygamberlik vazifesi verdi. Ve bu kişiler saklı şeyleri bilirdi. Geliyor bir imansız aramıza. Ve bu kişi onun yaptıklarını adım başı söylüyor. Tamam hatırlıyor musun? 3 hafta önce Perşembe günü saat 7'de falanca kasabaya gittin, falanca yere gittin, ne yaptın? Kimse bilmez. Kimse onu görmedi. Ama kutsal ruh imanlılara bunu açıklar. Ve bu kişi bunu anladığı zaman diyecek ki kim onu gördü? Kim ona, yani kim bildi soktu oraya? Olamaz. Bunların arasında bir bağlantı yok, bir rızka yok. Nasıl bunu biliyor? Bu adam neden biliyor bunu? Ve anlayacak ki bu bilgi Allah'tan ona verilmiş, adam tövbe etmiş ve gerçekten diyor ki, bağırıyor, Allah sahiden de sizin aranızdadır. İlk senelerdeki imanlıların toplantıları böyle geçerdi. Bir yabancı, hani imansız biri daldı mı, onlar hayran kalırdılar. Onlar şaşbaş kalırdılar. Öyle bir durum istiyorum yakalayalım, öyle bir durum istiyorum yeniden olsun. Ve Pavlos sanki öyle yazıyor, değil sanki bu tek bir olaymış, bir kere olmuş. Sanki diyor, bu standart, bu normal. Her bir kasabada, tamamen her bir halkın arasındaki toplantılar öyle geçiyor. Kutsal ruh öyle çalışıyor ki o kadar hızlı bir biçimde imansızlar bir araya giriyor. Onların aralarında daldı mı? Hemen diyorlar Allah burada yaşıyor. Allah bunu aranızdadır. Bizi nasıl? Bizim aramıza bir hangi misafir geldi mi? Aynı reaksiyonu gösterecek, aynı tepkimi gösterecek diyecek. Şaşmaz kalıyorum sizin sıranıza. Şaşbaş kalıyorum ki anlıyorum diye sadece bir sıra var burada hani bir gibi kişi bir sıra koymuş ama diri Allah aranızda yaşıyor öyle mi? Bizim hedefimiz, bizim beklediğimiz bu lazım olsun. Evet. Maalesef sanıyorum o anlayış, o ruhsal gücü kaybettik. Hatta bugün de kimi toplamda yani dillerde konuşuluyor ama böyle bir şey görmüyoruz. Peygamberlik yapılsın ve kişi hani tövbe getirsin, gizli şeyler anlatsın. Nerede? Bu ruhsal gücü çoğu yerde kayboldu. Biraz kendi toplantımıza bakalım. Gerçekten bu anlayış var mı ki? Hani bırak şimdi mesela imansızları hemen böyle bir anda dize getiremeyeceğiz. Ama şimdi dakikada Allah aramızda öyle bir duygu var mı? Biz o kadar konsantre olur muyuz? Yani değil mi? Çoğu vakit alışıyoruz. Çoğu vakit alıştık. Sanıyorum bunu anlarsak ne diyor? Paulus değil ne diyor? Ben sizin aranızda oturacağım. Bunu anladık mı? Sanıyorum daha başka olacağız. Daha başka anlayışımız olacak. İlahiler söylerken ne oluyor? Çok defa seçene kadar maytaplık oluyor, çabalamak oluyor, laflar yapıyoruz. Sonra belki biraz hızlı ilahi söylüyoruz. Yani ama ne vakit? Ne vakit? Çoğu vakit bu bir makam içindir. Kendi kendimizi coşturmak içindir. Değil bu anlayış ki dakikada Allah aramızdadır. Bu anlayış oldu mu? Sanıyorum ilahi söylemelerimiz başka oluyor. Evet. Birçok imamı öyle toplantılarda duruyorlar ki sanki televizyona bakarmış gibi. Sen buradasın. Önde bir takım yani gösteri oluyor. Ama senin kafan başka yer. Muhabbet yapılıyor. Ara sıra kalkıp uf sıkıldım hava alıyorum. Tamam mı? Canlarımı sıkılıyor. Niçin böyle? Çünkü bu beklentiyi kaybettik. Allah aramızda yaşıyor diye. Beklemiyorsa. Ama onu anladık mı? Allah aramızda. O zaman sıkılmayacağız. O zaman bir şey bekleyeceğimizi biz bir şey katıyoruz. Toplantıya, topluluğa. Bambaşka olacak. Evet, başka bir hevesle ilahi söyleyeceğiz. Başka bir beklentiyle, başka bir hevesle dua edeceğiz. Ama en finası nedir? Dışarıda toplanmamız zamanında, şimdi bütün haftaya, bütün zamana bakarsak, hani öyle işler oluyor imamların arasında, deli ediyorlar ki, hani bu imamlar sanmıyorlar ki gerçekten Allah onların arasında duruyor. Allah onların arasında yaşıyor. Daha imansızlar gibi düşünüyorlar. Ne gibi? İmansız nasıl? Tamam, bir gün hesap vereceğim Allah'ın önünde. Değil mi? Yaptığım işlerden için. Bir gün, ahirette, dünya sonunda. Hani İsa iman etmeyenler öyle hesap. Bir gün, çok uzakta. Ama Allah aramızda. Şimdi sen bunu görebilirsen, hissedebilirsen hangi bir top olarak öyle, o zaman sen başka davranacaksın değil mi? O zaman demeyeceksin, ahirette. Hayır, şimdi dakikada o sana engel oluyor, günah işliyorsun. Evet, böyle bir düşünen bir kişi, hani Allah çok uzak bir varlık gibi, asıl imanı yani anlıyor ki, değil bir gün ama şimdi, dakikada ben Allah'ın karşısındayım. Dakikada ben ona hesap veriyorum, diyor. Hayır işte, çok sonra. Kimse böyle ciddiye almıyor zaten, değil mi? Ve Rab, bu da diyor ki, değil sadece ben onların arasında duracağım, aralarında yaşayacağım, oturacağım. Aynı zamanda okuduğumuz gibi diyor ki ben onların aralarında yürüyeceğim. Ne demek bu? Yürüyeceğim. Okuyoruz Yaratılış kitabında 3. bölüm ayet 8. Daha Adem ve Hava bahçedeyken tam günah işledikten sonra değil mi saklanmaya başladılar ve diyor Allah'ın sesini işitmişler. Ve o da yazıyor ki derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Bahçede yürüyen Tanrı'nın sesini duydular. Sanki bu normalmiş. Sanki bu her günlük olaymış. Sanki her gün Allah orada yürürdü bahçede onlardan. Ne biçimde, nasıl olacak? Tabii ki bilmiyoruz. Elbette Allah ruhtur, bedensel bir biçimde hani gösteriyor. O bambaşka bir tema. Ama baksana şu ki, o yürüyor. Ve yürümek her zaman kutsal kitapta birlikte yaşamak demektir. Tamam mı? Bir kişiyle yürürsen demek onunla birlikte vakit geçiriyorsun. Onunla birlikte yaşıyorsun. Bu da Allah gösteriyor ki yani değişik durumlarda o gene bizimledir. O uzaklaşmıyor. Hep bizimle uğraşacak. Kısacası bizimle Rab'la aramız Adem ve Hava'nın Rab'ın arası gibidir. Onlar nasıl Allah'ı görüyordular? Pavlus burada diyor ki aslında biz aynı durumdayız. O kadar yakınlık, o kadar yani bir beraberlik ki Adem ve Hava gibi. Beklemiyoruz yani cennet gelsin. Hani bu temada asıl cennet zaten budur. Rab'la beraber yaşamak bu yeryüzünde zaten görüyoruz. Evet. İkinci olarak önce dedi ki Rab diyor ben aralarında oturacağım. İkinci olarak diyor ki ben sizi baba olacağım. Rab bizim babamız olmak istiyor. Ve bu temada çok var konuştuğumuz ve gerek yok daha fazla uzatıralım. Ki biliyoruz bu imanlı hayatının özüdür. Tamam mı? Şimdi birçoklarının düşündüğü gibi bir bekleme odası imanlı hayat bir bekleme odasıymış gibi oturuyorsun, bekliyorsun, tren gelsin, seni göke götürsün. Hayır, biz bekliyoruz, gerçekten Rab bizi bir baba gibi olsun. Yani beraber yaşayalım, günden güne beraber yaşayalım. Bir evlat nasıl baba tarafından büyütülürse, yetiştirilirse, Allah bizi de öyle yetiştirmek istiyor. Evet, şimdi okuyoruz bunu, eski antlaşmada böyle sözler vardı. Mesela Yeremya 3:19. Şöyle diyor. Ben Rab demiştim ki ne kadar isterdim seni çocuklarımdan saymayı, sana güzel ülkeyi, güzel devleti, ulusların en güzel mülkünü vermeyi, bana baba diyeceğini, benden hiç ayrılmayacağını sandım. Sanki Yeremya değil mi? Hani Musa'dan çok sene sonra yaşadı. Ve sanki bu da geri bakarken İsrail tarihini gözden geçiriyor. Diyor ki ben seni çıkardım Egipt'in bir amaçtan, Mısır'dan bir amaçtan çıkardım. Niçin bu güzel toprağı vereceğim sana? Yahudiler bugüne kadar onunla övünüyorlar. Toprak bizim diyorlar. İyi ama Rabbim bir başka bir amacı vardı. Diyor ki o toprakta ben sana baba olacağım. İsterdim yani bir baba gibi yaşayayım orada. Evet, o vakit Rab bütün halkı bir sayardı. Yani onların arasında bir baba oğul ilişkisi gibi olacaktı. Rab bütün halkı bir saydı. Tamam mı? Bütün İsrail halkı tek bir oğul gibi olacaktı. Ama bugünlerde öyle değil. Bugünlerde bizi hani bir halk gibi görüyor ama daha fazla tek tek istiyor bizim babamız olsun. Maalesef İsrail halkı bu rolü yerine getirmediler. Putların peşine düştüler. Putların yani önünde eğildiler, taptılar. Ve şimdi Rab bugün yeni antlaşmada bunu ikinci bir anlamda bir daha söylüyor. O vakit İsrail halkı bu rolü yerine getirmedi. Ama şimdi istiyorum siz bunu yapasınız. Artık bütün halk birden değil ama herkese tek tek individual istiyor. Herkesin babası olsun. Onun için diyor ki oğullarım ve kızlarım. Gelin Mozesman değil mi? Çoğul. Evet. Değil tek tek. Hem de aynı zamanda oğullar ve kızlar. Ki bu eski antlaşmada öyle bir şey yazmazdı. Bu sanki eski antlaşmadan sitat değil. Bu yeni bir şey. Rab diyor ki hani eski antlaşmada öyleydi ama şimdi istiyorum yenilik olsun. Madem bunu biliyoruz, imanlının yapacağı nedir? Görevi nedir? Madem diyor ki, yani ben size baba olacağım, rezultat olarak ne diyor? Bakın, onların arasından çıkın, ayrılın, burada bir şey dokunmak. Bunlar birbirlerine bağlı. Olamaz sen Allah'a baba diye bağırsan, olamaz burada çok güzel dualar yapasan, hani babacığım, babacığım, ama ayrılmamışsın. Kopmamışsın halktan, cinsten, kökten, mahalleden. Bunlar birbirlerine bağlı. Rab burada apaçık bir bağlantı kuruyor. Madem böyle bir babamız var, lazım başka bütün bağlantılardan kopalım. Ne diyor? Onların arasından çıkın, ayrılın. Burada bir şeye dokunmayın. Sanki diyor ki, hani benim evladım olmak için en birinci Lut gibi olacağım. Hatırlıyor musunuz Lut'u? İbrahim'in yeğeni. Neydi? O da Sodom kasabasında yaşardır. Ve Rab onu çağırdı ondan. Ayrıl onlardan. Bu kasabayı yakacağım. Onun için sen bu kasabada bulunma. Ben onu yaktığım zaman. Ayrıl. Ve şimdi gene yeniden diyor ki ayrılın, ayrılın onlardan. Ki ben sizin baba olayım. Evet. Ve sanmayın ki bu eskidenmiş. Sanmayın ki bu sadece bir tarih. Eskiden. Aa İbrahim 2000 sene önce İslam 4000 sene evvelmiş. Hayır. Ayrılın. Pavlus bu ayetleri yazarken bugün Allah bize bu sözleri konuşuyor. Bugün ayrılın. Biraz bunu anlıyoruz mahallede. Ki başkalarının sırası başka. Hani kurban etleri yemiyoruz, ayrılıyoruz. Hani bazı başka taraflarda belki biraz farklıyız. Ama anladık mı ne kadar büyük bir şey bu? Anladık mı ne kadar büyük bir ayrılık burada bekliyor bizi? Biz bu mesele henüz tam ciddiyetle ne demek olduğunu anlamıyoruz. Ama inanın bana, günler gelecek, hem de değil çok uzakta, günler gelecek, ne vakit artık bu kavramı tam anlamayla bedence ayrılmak zorunda kalacağız. Rab bunu kutsal kitapta önceden bildirdi. İmanlılara böyle yapacaklar. Zaman gelecek, sen imanlı olarak kendi kızlarını devlet okullarına yollamayacaksın. Bir seçim lazım yapasın. Ya çocuğumu yollayacağım mektebe ya da imanlıyım. Çünkü ikisi olmuyor. Çünkü mektepte artık kötü ruhlara dua edilecek. Ki böyle planlar var. Başladılar bunu yapmaya. Her türlü pislik yaptıracaklar senin kızlarını. Bir dayanıyorsun, dayanıyorsun ama bir sınır gelecek. Dedesin artık daha fazla ben buna katılamam. Çocuğumu yollayamam artık mektebe. Ve eğer o zaman çocuğunu yani evde okutmak istersen dedesin ben onu evde okutacağım onu. Devletin düşmanı olacağım. Bugüne kadar Almanya'da bile kaç kişi mahpusa attılar çünkü kardeşler dedi ki biz artık razı değiliz. Hani kızlarımızı mektebe yollayalım. O da her türlü pislik öğreniyorlar. Ve biz bu sisteme razı değiliz. Analar babalar mahpusta. Ve Almanya'dan çok kişi çıktı başka devletlere. Azülant gibi. Avustralya, Amerika'ya, Avustralya'ya gidenler var. Yeter ki kızlarını mektebe yollamasınlar. Evet. Sen devletin düşmanlığı olacaksın böyle yapan. Terörist diyecekler sana. Ve bu artık hazırdır. Yani böyle zakonlar, böyle kanunlar hazırdır. Bugün başladı bugünler. Polis gelip senin evladını zorla alacak senden. Tamam mı? Ve sen karar vereceksin. Kızını vereceksin. Bırakacaksın mı? Yine devletin kurbanı olacak. Ve sen ne yapacaksın? Günler gelecek. Bu sözler bizim için bedence yerine getireceğiz. Ayrılın onlardan. O duruma geldik mi ne yapacağız? Kuracımız olacak mı ayrılalım? Uzak yerlerde yaşayalım. Sibirya ormanlarında, Pasifik'in adalarında. Ne de o kadar ulaşamıyorlar. Öyle mi? İşte Rab derken ayrılın lazım. Bunu da göze al. Günahlarla kirlenmemek için ayrılın diyor. Evet. Şimdi 7. bölümün 1. ayetine dönüyoruz. Paulus diyor bana. Ey sevgililer, madem Allah bize böyle sözler veriyor, bedenimizi ve ruhumuzu lekeleyen her bir şeyden kendimizi temizleyelim. Allah korkusuyla tas tamam kutsal ol. Rezultat bu. Madem anladık baba olmak istiyor bize Allah. Madem anladık o bizim aramızda. Bu olamaz bu hakikat karşılıksız kalsın. Sen bu soktun mu kafaya soktun mu bunu? Ki Allah gerçekten aramızda. Sen ne yapacaksın? Çok güzel Allah aramızda öyle mi? Övüneceğin imansızlara. Allah aramızda öyle mi? Yoksa başka bir tepki mi bekliyorsun? Paulus ne diyor? Bir daha okuyacağım. Ey sevgililer, madem Allah bize böyle sözler veriyor, bedenimizi ve ruhumuzu lekeleyen her bir şeyden kendimizi temizleyelim. Allah korkusuyla taş tamam, kutsal ol. Ne diyor? Bedenimizi ve ruhumuzu, iki şey, lekeleyen her bir şeyden kendimizi temizleyelim. Evet, bu söz bize şaşırtmasın. Ne gibi bedenimizi temizleyelim? Ne için konuşuyor burada? Mesela nedir burada? Duadan önce ellerimizi yıkamak mı? Tema bu mu? Yoksa her gün duş almak mı? Banyo yapmak mı? Yoksa sigara için mi konuşuyor? Mesela ne? Kendimizi temizleyelim diye. Diyelim pis bir işte çalışıyorsun. Montörünü başka bir ne de batıyorsun. Eve geldiğin zaman en birinci işin nedir? Ne yapacaksın? Ufak bir zanın var. Ona sarılacak mı? Onu kucağına alıp seveceksin mi? Ya diyelim acıktın oturup hemen ekmek yiyeceksin mi? Hayır. En birinci tabii ki normal olarak yıkanacaksın. Öyle değil mi? Evde oturmak aklına gelmeyecek. Önce lazım yıkanasın. Önce lazım temizlensin. Değil mi? Önce temizlik sonra oturmak. Madem diyor Allah aramızda oturuyor normal bir reaksiyedir. Biz temizlenelim. Evet. Bu derecede bu meseleyi kolay anlıyoruz. Ama Rab'a gelince o aynı prensip orada da geçerlidir. Bu da mesele olmuyor. Beden yıkanmaz. İsa onu ferisilere defalarca yüzünü vurdu. Siz sadece dış tarafından temizlik istiyorsunuz. Bu büyük bir aldatmadır. Tamam mı? Bu çok büyük bir aldatmadır. Mesela diyorlar ya abdestin bozuldu. Ne demek bu? Abdestin bozuldu. Demek önce Allah'ın önünde temizledin. Şimdi değilsin ve artık uğraştın mı gene temiz olabilirsin. Öyle bir anlayış var. Ya da diyelim bakalım. Neden ve ne zaman ölüler yıkanıyor? Hiç fark ettiniz mi? Ölüler ne zaman yıkanıyor ve neden? Sebep ne? Kaç tane cenazeye gittim. Ölü bütün gece pislik içinde affedersiniz yatıyor orada. Hele yazın. 10 tane ventilatör koyar bu kapalı bir odaya. Ama kimsenin aklına gelmiyor. Hani ölüyü yıkasın. Niçin? Tam son sekundada toprağa verilmezden birkaç dakika önce yıkanıyor. Amaç ne? Allah'ın önüne temiz çıksın. Öyle değil mi? Allah'ın önüne temiz çıksın. Biz bile kuraj bulamıyoruz bu sırayı bozma. Beden temizliği ile ruhun temizliği arasında hiçbir bağlantı yok. Tamam mı? Kişiler bunu lazım anlasın. Ama aynı zamanda görüyoruz nasıl Rab eski antlaşmada, şöyle oraya bakacağız azıcık, onu kendi halkına buyurmuştu. Beden temizliği. Evet, ilk önce bakacağız yanlış anlayışa ve sonra doğru anlayışa geçeceğiz. Eski antlaşmada vardı öyle bir şey, Allah'ın önünde temiz olmak. Tamam mı? Ve bunu en başta görüyoruz. Ne vakit Allah kendini Musa'ya tanıttırıyor. Daha ilk sözde, çıkış yani 3 ayet 5'te, Tanrı diyor, fazla yaklaşma dedi. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Yani bir hafta Allah ev sahibi ve diyor ki burası benim evim. Çıkar pabuçlar. Sen benim evimi batırıyorsun. Nasıl çamuru pabuçlara hiç aklına gelmeyecek. Misafir olarak bir kişinin evine gidersin. Mutlaka pabuçlarını çıkarıyorsun. Aynı biçimde Rab diyor ki dur. Burası benim evim artık. Sen benim evime geliyorsun. Çıkar pabuçlarını. Değil mi? Evet, çarıklarını çıkar. Allah onu İsrail halkına buyurdu. Öyle yapsın. Yani temizlik olsun. Mesela ne bakıp bütün halktan konuşuyor, bütün halktan karşılaşıyor. Çıkış kitabına 19. bölüm ayet 10 ve 11. Rab Musa'ya git bugün ve yarın halkı arındır. Giysilerini yıkasınlar. Üçüncü güne hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözünün önünde ben Rab Sina Dağı'na ineceğim. Gel aynı mesele. Allah'a yaklaşan bir kişi lazım bedensel ve temizlik yapsın. Rab bunu buyurdu. Mesele ne? Allah'la karşılaşınca lazım temiz olalım. Dedi sadece bir kere, hani artık kutsal adamlar da, hani biliyorsunuz Levili halkını, Levili cinsini seçti, kutsal bir cins olsun. Ve Rab onlara da şöyle buyurdu. Sayılar 8, 5'ten 7'ye kadar. Rab Musa'ya şöyle dedi. Levilleri İsraillerin arasından ayırıp dinsel açıdan arındır. Yani onlar hizmet yapmak için lazım temiz olsunlar. Bedenci. Onları arındırmak için şöyle yapacaksın. Günahtan arındırma suyunu üzerine serp, bedenlerindeki bütün kıllarını tıraş etmelerini, giysilerini yıkamalarını sağla, böylece arınmış olacaklar. Tıraş olacaklar ve su serpilecekti. Rab istedi, kendi hizmetçileri, Levili ve Harun'un cinsinden gelen kâhinler lazım da temiz olsun, bedensel temizlik. Ama sadece bu değil. Onun dışında Rab'le karşılaşmak ve ona hizmet etmek için temizlik, ikinci bir buyruklar vardı. Rab aynı zamanda gündelik hayatta temiz olmak diye buyurdu. Evet, aynı zamanda Allah kendi hakkında gündelik yaşam içinde yıkamaya ve temiz olmaya buyurdu. Kişinin bedeninden herhangi bir akıntı olunca ya da öyle bir bedene dokununca lazım diye yıkansın, başkalarına dokunmasın. Rab istedi kendi hakkının bedensel zararından korusun. Enfeksiyon riskini azalttırmak meselesi. Evet, görüyor musunuz? İki ayrı buyruk var. Rab kendi hizmetçilerine, hani kim Rab'in karşısında hizmet yapıyor, kim Allah'ın temas ediyor, sanki onlara diyor, siz ritualı temiz olacaksınız. Aynı zamanda günlük yaşamda da temizlik kanunları vardı. Ve bunları yaptığı hani sağlığı korumak için. Ama zamanla bu iki temizliğin arasındaki sebep karıştı. Kişiler kafasında karışmaya başladılar. Sandılar ki kendi bedenini temiz tuttular mı Allah'ın önünde temiz olacak. Evde hamama daldığın zaman sanki o benzettiği Levillerin kendini yıkaması gibi. Öyle yavaş yavaş anlayış birleşti burada. Ama bu mümkün değil. Rab daha eski antlaşmada buna karşı gidiyor. Ve diyor ki sanma ki sen bedenin temiz ki hakkın var benim önümü çıkasın. Sanma ki azıcık yıkandın hani şimdi günahların yok oldu. Öyle bir şey yok. Yeremya 2:22'de diyor ki çamaşır sodası ile yıkansan, bol kül kullansan bile suçun önünde yine leke gibi duruyor. Yani en hızlı deterjanı düşün. Bugün en hızlı bir şey. Bunu dök kendi bedenine, gene bu leke çıkmayacak. Günah bununla çıkmaz. Benim önümde bu metotla, bu yıkamakla temiz olamayacağım. Demek hamamda değil 40 tane ama 4000 tas su atarsan biri Allah'ın gözünde yaptığın suçun lekesi kalıyor. Bu çıkmıyor. Niçin Rab bunu buyurdu? Madem öyle, niçin bunu buyurdu? O vakit sanki Allah'ın halkı henüz kızan durumdaydı. O kadar derin ruhsal temaları anlayacak derece gelmemişti. Ruhsal hakikatlerin aslısını henüz anlamaya hazır değildi. Evet ve onun için biz bugün yeni antlaşmada yaşıyoruz ve artık başka, Rab bize başka davranıyor. Evet, bu iki düşünce dediğimiz gibi karıştı. Zamanla bu törensel ritüel temizliği büyütülmeye başladılar. Sandılar ki Allah'ın önünde de temiz olacaklar. İsa bu düşünceye karşı çok şiddetle karşı gidiyor. Diyor ki böyle olmaz. Mata 23, 25 ve 26'ya kadar Ferisilere konuşuyor. Ve diyor ki vay halinize kanun muallimleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler sizi. Çünkü kadehin ve çanağın dış tarafını temizliyorsunuz ama içeriden açgözlülük ve rezillikle doludular. Kör Ferisi senin. En birinci kadehin ve çanağın içini temizle. Öyle ki onun dış tarafı da temiz olsun. Bir düşün. Yaz sıcağında sokaktan geliyorsun. Susamışsın, çok aşırı susamışsın. Buzdolabından çok güzel buz gibi çok soğuk su çıkarıyorsun. Sonra rastgele bir kadehi alıp istiyorsun suyu dökmeye oraya. Ama ne oluyor? Tam suyu kadehin içine dökerken fark ediyorsun ki bu kadehin iç tarafı ne kadar pis. Yağlı, iğrenç. Ne yapıyorsun? Var mı böyle çaresiz kaldı? Var mı içtiğin böyle bir bardaktan? Ne oluyor? Aklımıza gelmeyecek. İçmeyeceğiz değil mi? Lazımsa. Ne kadar saçma bir hareket. Sonra diyorsun ne yapıyorum? Dur. Önce kadehi temizleyeyim diyorsun. Alıyorsun bir bez. Onun dış tarafını çok güzel siliyorsun. Çok parlak oluyor ama iç tarafı gene aynı. Ondan sonra su döküyorsun ve içiyorsun öyle mi? Kimsenin aklına gelmeyecek. İsa da Ferisilere aynı şey yüzlerini vuruyor. Siz dış tarafını çok güzel tutuyorsunuz. Yani en küçük detaylarını kadar biliyorsunuz. Abdest nasıl yapıyor, parmaklar nasıl, sula damlasın değil mi? En küçük detaylarına kadar ona bakıyorsunuz ama iç tarafı kadehin içiniz diyor pislikle doludur. Ne kadar saçma bir hareket. Şimdi Pavlus dönüyoruz bizim ayetimizi. Pavlus burada dedi ki 7 ayet 1. Ey sevgiler, madem Allah bize öyle sözler veriyor, bedenimizi ve ruhumuzu lekeleyen her bir şeyden temizleyelim. O zaman Pavlus ne demek istiyor? İsa'ya karşı mı gidiyor? Bedenimizi diyor, temizleyelim. Anlamı ne? Pavlus'un manası başka. Bedeni temizlemek başka anlamda kullanılıyor. Sanki günah konuşuyor. İki tür günah için konuşuyor. Bedeni lekeleyen nedir? Ruhu lekeleyen nedir? Aynı biçimde Yakup 4 ayet 8'de o mektupta şöyle yazıyor. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacak. Siz günahkarlar, ellerinizi temizleyin ve siz iki fikirli olanlar yüreklerinizi paklayın. Bu sanki paralel gibi aynıdır. Tamam mı? Eller ve yürekler sanki aynı şeyi konuşuyor. Açıkça hani bedene lekelenen şeylerden temizlemek. Bu ne demek? Pavlus bunu konuşuyor. Bedene lekelenen şeyler nedir? Bunlar açıkça günah olarak görünen hareketler. Ve konuşmuşsunuz suyla, sabunla temizlemek. Bu kapandı kaldı. Bu kapandı artık bu tema. Ama bedene lekelenen şeyler nedir? Pavlus bunu konuşuyor. Açıkça günah olarak görünen hareketler. Dış günah. Dediğimiz bir şey. Bunlar öyle hareketler, ne vakit başkaları seni görüyor bunları yaparken hemen günah diyecekler. Yani sana yakışmaz diyecekler. Çünkü dışarıdan sana bakıp görüyorlar bir şeyler. Ve işte bu Pavlus diyor ki bedeni lekeleyen bu çeşit günahlardır. Günahlı hareketler. Ve diyor ki en birinci bir iman bu. Lazım kendini onlardan uzaklaştırsın. Lazım kendini yani temizlesin, arındırsın kendini. Böyle dış günahlarla. Neden Pavlus ihtiyaç gördü bunu söylesin? Bu otomatik olmuyor mu? Bir kişi imana geldi mi zaten günahtan kesilmiyor mu? Siz düşünün, siz karar verin. Evet, kişinin imana gelince öyle hareketleri otomatik olarak bırakılmıyor. Maalesef öyle değil. Bütün gerçek imanlılar ne vakit kesin bir karar alıyorlar, öyle açık günahlardan kendini tutuyorlar böyle ilk zamanlarda. Ne vakit bir karar veriyorlar Mesih'in yoluna düşmeye. O vakit böyle bir karar alacak. Ben artık kendimi böyle dış günahlardan koyuyorum. Biraz sakınacağım buna. Bu birkaç ay ya da belki birkaç sene öyle gidiyor. Ama sonra aynı imanlılar gevşemeye başlıyorlar. Kendini sallıyorlar. Kurtulmuşum. Ben kurtulmuşum. Bana bir şey olmaz. O düşünce başlıyor onlarda. Ve zamanla öyle imanlılar günaha karşı dikkatli davranmıyorlar. Günaha karşıya sanki açık bir kapı bırakıyorlar. Küçük bir ama az bir şey. O vakit şeytan ya da diyelim içerideki beden düşüncesi fırsat buluyor, onların bütün günahlı işleri kalksın. Bu da biraz sarhoşluk, o da biraz hırsızlık, azıcık sigara kaçakçılığı, tamam mı? Biraz kumar, biraz zina, biraz abort, biraz borcunu ödememek, biraz dövüşmekle ve devam. Niçin? Çünkü sen açık kapı bırakmışsın. Onun için Pavlus diyor ki, bunlar senin bedenini lekeleyen. Abort yapmaya giderken duş alıyorsun, çok güzel temizliyorsun, dışarıdan temizsin. Ama o seni lekeliyor. Allah'ın. Tamam mı? Hırsızlık yapmaya giderken belki dişlerini fırçalıyorsun. Ama sen gene gerçekten Allah'ın önünde bedence lekelenmiş. Bunlar diyor bedenle lekelen şeyler. Ve bunlar bize ayıp gelsin. Bunlar bize bir leke gibi dursun. Bunu anlamıyoruz. Geçenlerde yürüyüşe çıktım Meriçboğum'dan. Çak Manalı köyüne kadar 20 kilometre. Ama böyle yürürken birkaç böyle küçük kanal var. Böyle ağzına onları geçeyim. Böyle durdum yapacağım diyorum. Bir atladım hop kısa geldim. Ve iyice battım. Böyle dizi kadar çamura battım, bandım. Tamam, çok bet geldi bana. Ama ne yapacaksın artık? Kırlıktasın. Yok temizleme, kırlıktasın. Devam ettim yolumu, yürü. Sonunda köye gittim ve trenden döneceydim. Köye dalırken, bütün çamur içindeyim artık. Tamam, çok bet geldi bana. Böyle garaya kadar giderken dua ettim, fark etmesin o kadar lekeli bir pantolonum var. Tamam, çok bet geldi bana. Çünkü leke budur. Şimdi bir leke var mı? Utanıyorsun insanların önünde, değil mi? Bu normal bir şey. Ama Pavlus burada ne konuşuyor? Bakın, bu hareketler seni lekeliyor. Ama bunu anlamıyoruz, değil mi? Anlamıyoruz. Sanki normal çünkü herkes yapıyor. Ama Rab diyor ki, bunlar seni lekeliyor. Herkes aynı reaksiyon gösteriyor, değil mi? Günahlı işlerden kim utanıyor? Yani elbisede dışarıdan bir leke oldu mu herkes utanıyor. Ama günahlı bir hareketten utanıyor muyuz? Var birçok imanlılar, özellikle gurbette gittikleri zaman, hani ne zaman kontrol yok, yalnızsın artık, mahalle baskısı yok, yok, kimse de görüyor. O zaman yüreklerinde ne kadar günahlı arzular varsa hepsi meydana çıkıyorlar. Her türlü pis işe dalıyorlar. Evet, bu birinci şey. Pavlus diyor ki, bedenimizi lekeleyen hareketlerden uzaklaşalım. Bu normal bir reaksiyon çünkü Allah'ın karşısındasın. Şimdi ikinci şey diyor. Lisan'ı bedenimizi, ruhumuzu diyor, lekeleyen şeylerden temizlenmek. İkinci şey bu. Bunlar ne yaptı? Başka ne kaldı ya? Bunlar içimizde saklı duran düşünceler. İç günah. Bunları kimse direkt görmüyor. Bunlar yani sen böyle yaparken kimse demiyor, aa sen günahlısın. Kimse bunu dışarıdan fark etmiyor direkt. Efektleri belli oluyor ama direkt dakikada bunu kimse anlamıyor. Mesela Yeremia 4:14 diyor ki, ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki kurtulasın. Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın. Kin, nefret, affetmemezlik, kıskançlık, açgözlülük, hor görmek, kendini yüksek tutmak. Değil mi? Bütün bu şeyler içerideki günahlar. Ve böyle olunca kimse demiyor, aa tövbe edeceğim. Değil mi? Bir kişi sarhoşluk yaptı mı toplulukta, ooo çok büyük leke getirdi toplantıya. Ama içerideki günahlar, bunu demiyoruz sanki, o kadar ciddiye almıyoruz. Yalan ve dille işlediğimiz bütün günahlar, sevmek, ilenmek, lanetlemek, aşağılamak, Allah'ın adını kullanmak. Değil mi? Yakup 3 ayet 6 bunu açık açık söylüyor. Ve dil diyor, zaten bir ateştir, bir kötülük dünyasıdır. Dil beden parçalarımızın arasında öyle bir yer alıyor ki bütün insanı lekeliyor. Yine aynı noktaya geliyor. Dil seni lekeliyor. Dil biraz çamur. Dil biraz batmış bir gömleğinde bir küçük bir şey var. Dil seni batırıyor. Tamam mı? Ama biz buna günah demiyoruz. Buna zayıflık diyoruz. Öyle değil mi? Kardeşte bir zayıflık var. Ama bunlar bizi Rabbin önünde ve insanların önünde lekeliyor. Evet. Bir de bunun dışında hani ben demek istediğim yani bir ad koymak istediğim kilise günahları düşünelim. Kilise günahları. Sadece imamlar bunları işliyor. Uzun uzun gösterişli dualar, kendini beğenmek, imanla abartmalar, aşağılayıcı vaazlar, sırf sponsorlara memnun etmek için yapılan hareketler, avamla diktatörlük yapmak. Bunlar ne? Bunlar hepsi Rabbin gözünde yani kişilerin, imanların ruhlarını lekeleyen şeylerdir. Okuyorum. İbraniler 9 ayet 14. Madem öyle diyor, Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı ölü işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz. Mesih kendi kendine sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Yani gökyüzünde İsa Mesih senin lekelerini silip seni Allah'ın önünde temiz kılıyor. Ama yeryüzünde bu senin görevindir. Sen uğraşacaksın bu duruma gelmek için. Öyle değil mi? Ve son olarak son söz neydi? Diyor ki kendi kendimizi bu şeyden temizleyelim. Allah korkusuyla tas tamam kutsal olalım. Tas tamam kutsal olalım. Bu sözden kimi imanlılar anlıyorlar ki diyorlar ki var öyle bir durum. Nerede imanlı? Bütün kutsal duruma geçebilir. Yani sanki var burada iki sınıf imanlı. İki klas imanlı varmış. Henüz uğraşanlar ve ermişler. Öyle diyor. Sen daha uğraşıyorsun bu kutsallık durumu görmeye. Ama ben artık erdim kutsallık durumuna. Ve bu düşünce bayağı yaygındır. Ve bu üzerinde çok konuşuluyor. Hani bilmiyorum tam olarak Rab nasıl bir durum burada gösteriyor. Ama benim için bu düşünce biraz korkunç gibi geliyor. Çünkü eğer bunu kabul edersek o zaman ya kişi gevşeyecek, sağacak kendini abine ermişim artık kutsallığa. Sanki vaksinasyon olmuşsun, sanki aşı olmuşsun. Ya da gururlanacağız. Başkalarını hor göreceğiz. Kendimizi ayrı tutacağız. Aa, sen daha bu derece gelmeden benim gibi. Evet. Ve sanıyorum Rab istiyor. Hep uyanık kalıp kutsallıkta ilerleyelim. Ve bugün okuduğumuz amaç budur. Hep devam edelim. Rab sizinle olsun.